Şey çok önemli bir de bence. Çocuğumuza inanmak ya. Yani benim çocuğum, örnek veriyorum, 2 yaşında, ben onun yürüyeceğine inanmalıyım. Yani fiziksel bir sıkıntısı yoksa, yürüyorsa ona güvenmeliyim. Ya benim çocuğum şuradan şuraya yürür. Ha, belki işte çok yüksek bir tepecikten atlayamaz. Çünkü henüz gelişimsel olarak orada değil. Orada mutlaka benim desteğime ihtiyacı var. Ama yapabildiği şeyler için biraz güvenmemiz gerekiyor çocuklara. Bir de bence pozitif ebeveynliğin en güzel yönlerinden bir tanesi şu: çocuğun denemesine, hata yapmasına, başarısız olmasına alan tanıması. Yani o çocuk düşmeden daha stabil yürümeyi, daha dengeli yürümeyi öğrenemez. Değil mi? O çocuk ne bileyim, bazı sözcükleri yanlış söylemeden, yanlış telaffuz etmeden doğrusunu öğrenemez. O yüzden hani sürekli her şeyi çocuğun yerine, çocuk için yapmaktansa pozitif ebeveynlik, pozitif disiplin der ki çocuğuna güven, kendi gelişimsel sınırları dahilinde ve kendi davranışlarının sonuçlarıyla karşılaşması için ona fırsat ver. Hani yine koru, yine alan tut ama ona o şansı tanı. Bu işte o birey olma süreciyle de çok alakalı. Sen düşün şimdi mesela geçmişini. En iyi öğrendiğin şeyler neydi? Yürümeyen şeyler, işte yürümeyen ilişkiler, ne bileyim, işte kötü verilmiş finansal kararlar, ya da ne bileyim işte ya da ne bileyim derslerinle ilgili olsun, eğitim sürecinle ilgili olsun, değil mi? Genelde hatalarımız daha öğreticidir. Çünkü neden? Zaten doğru yaptığımız şeyi doğru yapıyoruz. Ve onu da otomatikleşiyoruz onu yapma konusunda. Ama yanlış giden bir şey varsa bunu anlamamız için sonuçlarıyla bir göz göze bakışmamız tatlı tatlı gerekiyor ki öğrenebilelim. Bence bu da çok önemli pozitif disiplin konusunda. Bir de tabii buradan şeye gelmek istiyorum. Biraz da pozitif ebeveynliğin temelinde aslında, ya da pozitif disiplinin temelinde hayırları azaltmak var. Hayırı biz çok kullanıyoruz. Toplum olarak da çok kullanıyoruz. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bununla ilgili mesela çok güzel bir çocuk kitabı var. Bir küçük köpek yavrusu var. Ona sürekli hayır denildiği için isminin hayır olduğunu düşünüyor. Ve hayır diye bağıran biri geçiyor sokaktan ve onun peşine takılıp gidiyor. Çünkü isminin ne olduğunu düşünüyor. Çok akıllıca yazılmış bir kitap. Yazarın ismini unuttum şimdi ama bulurum, ben sana atarım onun fotoğrafını. Sürekli hayırla karşılaşan bir çocuk düşün. Her dediğine hayır diyoruz. Ya bu çocuklara bazen pazarlık yapmayı da öğretmeliyiz. Hani kastım manipüle etmek değil ama ya ben bunu istiyorum şu şu yüzden. Ebeveyn de demeli ki ben de bunun senin için doğru olmadığını düşünüyorum şu şu yüzden. Gel orta yolu bulalım. Hani hayırları biraz daha kabul edilebilir evetlere çekmek için ekip arkadaşları gibi çalışmak çok önemli. Mesela yine küçük yeğenlerim var benim. İşte o zaman bir tanesi 2,5 yaşında, bir tanesi 3,5-4 yaşında. Sürekli, yani çok hareketliler. Hani bedensel kas kontrolünde tam kazandıkları, yürüdükleri, koştukları zaman fişek gibiler. Sürekli koşmak istiyorlar. Bir süreden sonra şunu fark ettim. Çocuk hayır dediğinde birisi ona koşma hızını, fizik problemi gibi, koşma hızını ve mesafesini ikiye katlıyor. Ama ben onları görüp şey dediğimde, işte aa şu ilerideki ağacın adı neymiş, hadi gidin sorun bakalım. Oraya gelince de bana söylersiniz dediğimde ağaca kadar koşup, güvenli nokta orası, orada bekleyip ben gelince kulağıma söyleyeyim. Aa peki şuradaki ağacın adı neymiş dediğimde oraya kadar koşup bekliyorlar. Ve sınırı da söylediğimde son ağacın orada, bizi bekliyorsunuz, sonra ilerisi yol. Hız da yarıya düştü, davranış yapma sıklıkları da yarıya düştü. İkinci gün zaten hani orası yeni bir, işte yaz tatilinde gittiğimiz bir yerde, yeni keşfediyorlardı. İkinci, üçüncü gün koşma davranışı da bitti. Çünkü keşfettiler orayı artık. Hani bazen böyle hayırları nasıl evete doğru çeviririm, ya da hayırları nasıl daha az inatlaşma yaratacak şekilde çocuğuma sunabilirim. Bunları da
Hı.
düşünmek bazen işimizi kolaylaştırabilir ama tabii bu her zaman mümkün olmuyor günlük
Evet.
koşturmaca içinde. Bu söylediklerimizin pek çoğunu aslında çok uygulamak istese de ebeveynler,
Hı.
onların da yaşadığı başka şeyler var. Bir de ceza ve ödüle biraz değinsek sanki
Evet, ben de onu
iyi olur gibime
soracaktım. Bu
geldi.
pozitif ebeveynlikte ceza var mı? Yokmuş gibi geldi bana ama.
Pozitif ebeveynlikte benim anladığım, kavradığım kadarıyla ceza yok ama cezanın yerine net sınırlar ve davranışlarının sonuçlarıyla karşılaşma var. Ki bu da çocuğu aslında birey olması, kendi yaşantısını ve zamanını düzenleyecek, vicdanlı, iyi birisi olması konusunda güdüleyen bir şey. Ama biz geleneksel olarak bizim kültürümüzde mesela ceza var. Hatta sadece sözel ceza falan da değil. Yani fiziksel ceza yaygın. Hani belki son yıllarda gerçekten ebeveynlerin farkındalıkla araştırması, okuması sonucunda oran azalsa da biz biliyoruz ki hala devam ediyor. Hatta biraz da övünerek anlatmazlar. Mesela senin annenin
Aa
babanın kuşağı
tabii.
da eminim. Of biz bilmem ne hoca vardı bizi bir döverdi. Yani
Evet.
sen ben dinleyince diyoruz ki ya bu gülerek anlatılacak bir şey değil.
Evet.
Siz istismara uğramışsınız. Kendine
Evet.
gel. Hani şey var ya sen Bihter Ziya gitsin kendine gel. Sen dayak yemişsin. Bunu böyle gülerek anlatamazsın. Kültürel olarak mesela çok yaygın bizde. Ve yine yapılan çalışmalar gösteriyor ki bir çocuğu istediğiniz kadar dövün. Bir süreden sonra çocuğun duyarsızlaşıyor. Neden? Çünkü biz kendimizden de düşünelim Meriç'cim. Bizim davranışlarımızı güdüleyen iki tane şey var. Bir tanesi acıdan kaçınmak, diğeri hazza ulaşmak. Sen çocuğu dövüyorsun, fiziksel ceza veriyorsun ya da her neyse. Çocuk bir süreden sonra duyarsızlaşıyor. Diyor ki bu bitecek bir süre sonra. Yani 5 dakika, 10 dakika bunu çekeceğim. Sonra bu
Evet.
bitecek. Ben sonra gene bildiğimi yapacağım. Ya da çocuk şöyle düşünüyor. Özellikle de bu anlaşmazlık ya da ceza verme durumu diyelim bir kardeş anlaşmazlığı, arkadaşlarla yaşadığı bir şey yüzündense, kardeş kıskançlığı yüzündense çocuk ne yapıyor? Öfkesini anne babaya yöneltemeyeceği için çünkü onları fiziksel olarak alt edemez. Ne yapıyor? Akranlarına ya da küçük kardeşlerine yöneltiyor. Böyle şeyler de yaşanabiliyor. Ve ilerleyen yaşlarda daha şiddeti uygulama noktasında da daha meyilli olabileceklerine ilişkin bulgular var. Çünkü niye? Çocuk zihni onu büyürken normalleştirmiş. Şiddet çok normal bir şey. Ne var ki canım? Hani çöpünü çöp kutusuna değil yere atan çocuğun ensesine bir tane patlatılır. Bunda ne var ki diye düşünüyor. O yüzden de hani ceza verirken çocuğun içindeki o iyiyi, iyi çocuğu, iyi bireyi, geleceğin potansiyel iyi gencini öldürmemek lazım. Diyeceksin ki peki hep ödül mü verelim? Hadi ceza vermeyelim, ödül verelim falan. Çok ödül vermek de yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede o da motivasyon kırıcı bir şey. Aslında şey yapmıyor çocuğu ne denir ona? Çok da motive eden bir şey değil. Neden? Çünkü ödül aldıkça çocuk davranışın niteliği artmıyor. Bunu gözlemliyor araştırmacılar. Yani sayısı artıyor ama niteliği artmıyor. Yani çocuk artık şöyle düşünüyor. Ha odadan çıkmadan oyuncaklarımın mı toplanması gerekiyordu? En ortadaki 2-3 taneyi toplayayım. Annem bana işte ödül atıştırmalığı versin ya da sticker'ı versin ya da aferin desin. Bir süreden sonra çocuk ödüle de duyarsızlaşıyor. Ya o yüzden biraz çocuğu nasıl söyleyeyim ödüllendirmek için güdülenmek sadece ya da sadece cezalandırmak için güdülenmek yerine ara ara böyle teşvik etme metodunu deneyebiliriz. Yani ve ödüllerimizi bence verirken de biraz çeşitlendirme yoluna gitmemiz daha iyi olabilir. Yani kastım şu. Ya her seferinde yiyecek ödülü vermeyin çocuğa. Hani yeme bozukluğuna kadar götürecek şeylere vesile olabilirsiniz. Ara ara aferin demek, başını okşamak, hatta ara ara aferin demek de çok içi boşaltılmış bir kavram haline gelebiliyor çocuklar için. Ya onun yaptığını, çabasını övün direkt. Mesela diyebilirsiniz ki, ya resmin çok güzel olmuş deyip geçmek mesela çok genel geçer bir şey, ödül ya da sosyal ödül veya övgü. Ne diyebilirler mesela ebeveynler? Şey diyebilirler. Aa, şuraya çizdiğin pembe ağaca bayıldım.
Detaya
Heh.
önem vermek gibi.
Aa, bu kuşlar buraya mı konacak? Ne kadar iyi düşünmüşsün. Çok güzel bir yuva olur gerçekten de kuşlara. Bu ne demek? Seni görüyorum, duyuyorum, çabanı takdir ediyorum ve öyle üstün körü geçmiyorum. Gerçekten ilgileniyorum senin ne yaptığınla. Buradan tabii şeyi de belirtmek istiyorum. Dikkat de çok önemli. Çocuğa bölünmemiş bir şekilde dikkatimizi vermemiz gerekiyor. Özellikle de böyle hani çatışma durumlarının ya da zor anların yaşandığı anlarda. Neden? Çünkü dikkatimiz çocukta olmazsa çocuk şey mesajı alacak. Aman annem de üf, her yaptığıma bakmadan ya da babam yaptığıma bile bakmadan aferin iyi yapmışsın diyor geçiyor. Mesela ben kendi babamdan hatırladım şimdi. Arkasından dedikodusunu yapıyormuş gibi olacak ama ben burayı dinletirim ona. Mesela ödev yapıyordum. Hani ödenirsin ya annem baban sana işte aferin desin. Ne zamanlar? İlkokul zamanları bu. Hani ben çok seviyordum işte okuma yazma. O zamandan belliymiş biraz nerd olacağım. Yazıyorum götürüyorum. Baba bakar mısın? Yani tek istediğim orada şöyle bir okusun. Hakikaten bir şey kaçırdıysan bana söylesin. Değilse aferin kapayım biraz mutlu olayım odama gideyim işte oyuncaklarımla oynayayım. Yani be adam sen hani Robocop musun? Nasıl onu oradan scan ettin? 20 metreden deftere bakıp aferin yavrum çok güzel olmuş diyordu. Çıldırıyordum. Çıldırıyordum. Allah'tan ki böyle ilgiyi söke takı alan bir çocuktum. Gidip kucağına oturuyordum. Baba bu sayfaya bakmanı istiyorum diye.
Manipüle etmeyi öğrenmişsiniz o zaman.
Aynen. Benimki manipülasyon değil. Taktik yok. Bam bam.
Taktik.
Aynen. Orada haber izliyor o. Hani ben o zamanlar çözmüşüm. Politikanın hiç değişmeyen bir şey olduğunu defterime bakacaksın. Ama işte her çocuk benim kadar dişli olmayabilir. Yani onun için çocuklara dikkat vermek çok önemli. Ama tabii dediğim gibi her zaman mümkün olmayabiliyor. Yani bir baba düşünün hani bir yandan orada haber açık, bir yandan telefondan bir patronu aramış ya da bir anne bir yandan çamaşır yerleştiriyor. Bir yandan işten gelen bir maili yanıtlamaya çalışıyor falan. Her zaman olmayabilir bu ama fırsat buldukça çocuklara bu şekilde seni görüyorum, seni duyuyorum, ihtiyaçların benim için önemli. Çabanı takdir ediyorum mesajı vermek. Sonra anlaşmazlık yaşadığımız durumda çocukların bize güvenmesini de sağlayacak. Çünkü diyecek ki çocuk benim annem yaptığım iyi şeyleri her zaman görür ya da babam takdir eder. Bunun üzerine bana geri bildirim verir, konuşur. Şimdi olumsuz bir şeyle ilgili konuşup geri bildirim verdiğine göre gerçekten hani müsbet bir saptaması var benimle ilgili. En küçük çocuk bile bunu oturur dinler. Hani zihninden belki cümle cümle bunlar geçmez ama kıymet verir anne babasının neler düşündüğüne. Hani o yüzden dikkat vermek ve sabırla dinlemek çocukları çok önemli. Ve mümkün olduğunca hani cezadan kaçınmak. Bir de şeyi de bazen çok kaçırıyoruz biz yetişkinler olarak. Ve dikkat edersen hani konuşmanın genelinde de ebeveynler üzerinden konuşuyorum. Ama aslında bu sözlerim çocuklarla çalışan herkes için ya da çocuklarla karşılaşan herkes için. İşte okulda, spor salonunda, metroda, otobüste karşılaşıyoruz çocuklarla. Çocuklar mesela bir şey söylüyoruz onlara. Hani bunu yapman yanlış diyoruz. Mesela çocuk paylaşmıyor oyuncağını arkadaşıyla parkta küçücük. Diyoruz ki bunu yapma. Bu hoş değil. Arkadaşlarına oyuncaklarını paylaşmalısın. Eğer gerçekten haksızsa çocuk, gerçekten o arkadaşı ona çok böyle munis, tatlı bir yerden yaklaşıp kendi oyuncağını önerdiyse ve o vermediyse, kendisi paylaşmadıysa, bir süreden sonra zaten suratından belli oluyor pişmanlığı. Diğer çocuğa bakıyor, annesine bakıyor. Kamyonun öbür çocuğa doğru iteliyor. Böyle bir durumda da bence zaten pozitif disiplin doğrultusunda da çocuğun pişmanlığına da takdir etmemiz lazım. Ve konuşalım onlarla yani küçük de olsa. İşte sen ne oldu bakalım gel bakalım buraya. Oyuncağını vermediğin için pişman mı oldun? Oynayacağınız için hani oynayamadınız diye. Kafa sallıyor. Konuşalım bakalım nasıl arkadaşının gönlünü alabiliriz? 2 dakikacık ya. Ne yapabiliriz sence? Çocuk bir şey söyledi diyelim. Hani 3 yaşından küçükse çok sizde hani bu uzun diyaloğa girmeyebilir ama çocuk dedi ki mesela o karşı tarafın kovasını işaret etti. Kendi Kamyonunu işaret ettim. Sen kamyonla kovayı değiştirmek mi istiyordun? Hadi gel bakalım soralım arkadaşın ister mi böyle bir şey? Hani bir alternatif sunmak. Çünkü hani yanlış yaptın, paylaşmadın. Hani şey böyle bu. Sıradaki der gibi hani devlet dairelerinde olur ya. Mühürü vurdum ve o konu kapandı. Onlara sosyal açıdan da model olmamız gerekiyor bazen. Anlaşmazlık nasıl çözülür? Ki bu konuda korkunç örnekler var mesela. İşte birbirini itiyor ki çocuk. Annelerden ya da babalardan biri diyor ki sen de onu it. Bulduğu muhteşem çözüm bu.
O sana vurduysa sen de vuracaksın. Kendini ezdirme.
Kesinlikle. Yani hani o yüzden kendi içsel dürtülerimize biraz ket vurmamız gerekiyor. Çocuklar için, çocuklar için medeniyet kardeşim yani. Ve dünya barışı için medeniyet. Hani o yüzden çocuk pişman olduğu noktada da davranışından gelip özür dilediğinde ya da o pişmanlığı gözünde gördüğümüzde onu bunun aleyhine kullanmak yerine onu da takdir edip onu da konuşup şey yapmamız gerekebilir. Bence bu önemli. Ve dediğim gibi ya bu her zaman mümkün olmayabiliyor maalesef. Böyle durumlarda bazen gerçekten hem bizim hem çocuğun molaya ihtiyacı olabiliyor. Günlük işler, hayhuy, gelen giden sorumluluklar, bazı evde tek bir çocuk da yok. İki çocuk, üç çocuk her neyse. Başka aile bireylerinin hastalıkları oluyor. Onlarla ilgilenmek gerekiyor. Her zaman çok berrak bir kafayla çocukların anlık eşlik edemiyoruz, iştirak edemiyoruz. Bazen mola gerçekten iyi oluyor. Yani şimdi sen çok sinirlisin, ben de çok sinirliyim. Bir oturalım. Ya da ne bileyim sen oyuncağınla biraz ilgilen, ben ne bileyim bize bir elma soyayım. Seninle şu çok sevdiğimiz halıda buluşalım. Ya da seninle çok sevdiğimiz koltukta buluşalım. Orada bir küçük şey alalım. Briefing, toplantı alalım. Sen ne anlatmak istiyordun? O sinirle neyi kaçırdın? Ben ne anladım? Ben sana ne anlatmak istiyordum? O sinirle neyi kaçırdım? Bunu bence yapabiliriz. Hatta biraz ütopik gelebilir bu. Diyebilirsiniz ki ya hocam oturttum 2,5 yaşı ne konuşacağım falan. Konuşacak bir şey bulursunuz. Hani tabii ki yaş ilerledikçe çocuğun sizinle paylaşımı artacaktır ama bence ne kadar erken yaşta bunları tutarlılıkla sergilersek çocuk o kadar zaten o pozitif disipline, bizim pozitif ebeveynlik stilimize adapte olarak büyüyecek bir çocuk olacağından bu tür anlaşmazlıklarla ilgili, iletişim çatışmaları ile ilgili harcayacağım süreler de azalacaktır. Merak etmeyin.
Benim bu şiddet konusunda şöyle bir şeyim, yani benim anladığım kadarıyla mesela şimdi çocuk işte 5-6 yaşındaki bir çocuk sonuçta annesinin babasının onu sevdiğini biliyor ve karşıdan gelen herhangi bir davranış ileride sanırsam o çocuğun sevgi diline dönüşebiliyor. Yani diyor ki annem beni seviyor ve dövüyor. O zaman döven insanlar beni seviyor mu gibi bir saçma sapan bir bağlantı kurabiliyor. Çünkü o yaştaki çocuklar çok şey yapamıyor sanırım bunu. Hani çok düz bir bağlantı kuruyor orada.
Evet.
Annem 5 dakika önce bana beni sevdiğini söyledi. 5 dakika sonra beni dövdü. Demek ki beni döven, bana kötü davranan insanlar aslında beni seviyor gibi bir bağlantı oluşturabiliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu benim öğrendiklerimden çıkardığım bir şey. Ama herkese de uygulanabilir mi bilmiyorum tabii. Ama...
Tabii ki her çocuk için bunu genelleyemeyebiliriz ama önünü almazsak işin cuburaya gider bence. Yani çok güzel bu dediğim bağlanma örüntülerinin oluşmasında da aslında giden mesajlarla çok bağlantılı. Belki bağlanma olayını ve ayrışma olayını ayrıca konuşmamız lazım. Çok uzamasın diye ama yani tıpkı söylediğin gibi çocuk dümdüz düşünce için dediğim gibi daha soyutlama becerisi çok gelişmemiş. Hani ilkokulun sonlarından itibaren biraz görüyoruz bunları ya da ne bileyim bilişsel işlemleme kapasitesi daha zayıf. İşte frontal korteksin yürüttüğü o karar verme süreçleri henüz çok yetkin değil. Böyle karmaşık mesajlara ya da işte böyle davranışlara maruz kaldığında tam da senin söylediğin gibi sevgiyi bununla işleyebiliyor. Sevgi içinde şiddet barındıran şeydir diyor bir çocuk mesela. Çünkü dediğin gibi annesi bir dövüyor, bir seviyor, bir bakıyor o turuncu meşhur plastik ıslak terlik uçuyor ona şap diye alnından vuruyor. Sonra annesi 2 dakika sonra sarılıyor. Oy kurban olurum seni verene diye. Çocuk diyor ki okey sevgi herhalde böyle bir şey. Hani buradan da şeye ışınlandım. Allah'ım serbest çağrışa çağrışa bir hal oldum. Selvi boylum al yazmalım. Son sahne Asya çocuğunu alır ve şey der ya, sevgi neydi? Sevgi emekti. Evet. İşte, işte burada da çocuk onu düşünüyor. Sevgi neydi? Sevgi sarı tuvalet terliğiyle alnından vurulup dıkşın dıkşın sonra kucaklanmaktı. Hani o yüzden zaten o yüzden diyoruz hani biraz da aman dikkat edelim, aman evet, daha pozitif bir yerden yaklaşalım diye.
Evet, yani tutarlılıktan da bahsettik. Eğer dövüyorsanız sadece döveceksiniz. Sevmeyi falan diyormuşum böyle. Tutarlı olun kardeşim.
Yönetmenim burayı keselim. Ya sev ya döv falan gibi bir şey çıktı. Yok yok.
Yok şaka yapıyorum.
Dövmeyin.
Dövmeyin.
Net mesajımız bu. Dövmeyin. Bir de diğer mesajımız da şu, hani şey vardır ya, ya çok kaba bir tabir olacak ama hep derler ya, sana senin anana bacına yapılsa hoş mu? Bunu da düşünmek lazım. Yani sen evet, şimdi ışın tabancası var elimizde, tamam mı? Sana doğrulttuk, sen bir yetişkinsin, ebeveynsin, her neyse. Ciu dedim, sen küçüldün, küçük çocukluk haline geldin. Sana aynısı yapıldı, hoşuna gider miydi? Ha, o noktada hiç hoşuma gitmezdi. Beni bu mansion'dan çıkarın diye bağırıyorsan, Ciu seni tekrar büyüttük, lütfen aynısını çocuğuna yapma.
Evet.
Yine kamu spotu yaptık.
Evet. Empati kurun falan diye.
Şimdi biraz hani neler yapsak daha iyi olur, nelerden kaçınsak daha iyi olur, biraz onlardan bahsettik şakalı komikli. Biraz da ebeveynlere, ebeveynler yönünden de ben bir şeyler eklemek istiyorum. Hatırlıyorsan ilk şeyde, ilk yayında ben bir böyle küçük çaplı sinir krizi geçirmiştim. Hani ebeveynlere çok yükleniyorlar, hep yetersiz hissettiriyorlar diye. Onunla bağlantılı da birkaç söz söylemek istiyorum kapatmadan. Şimdi birincisi, bu bizim söylediğimiz şeyler çok ideal bir sahne. Çok ideal tablolar bunlar. Bir ebeveyn istediği kadar kendini geliştirmiş olsun, çocuk gelişimi hakkında bilgi sahibi olursa olsun, günlük koşturma içinde, kendi duygusal olarak yaşadığı sorunların içinde, her zaman için böyle süper bir şekilde pozitif disiplini, pozitif ebeveynliği temsil etmesi beklenemez zaten. Bu o kadar şey, kolay bir şey değil. Ama burada önemli olan şu, kendimize de hata yapma hakkını verebilerek bu yola çıkabilmek. Kendimizin de davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda olduğunu distur edinerek biraz yürümek bu yolu. Neden? Bu şey demek, çünkü ya ben de ebeveynim, ben de yetişkinim, hata yapabilirim. Hata yaptığım noktada da hatayı tekrarlamamak için neler yapılır ona bakabilirim. Veya çocuğumdan özür dileyebilirim. Yani bundan da utanmamak lazım. Çocuğun bir yaşında, bir buçuk yaşında anlamaz demeden oturtup, ya anneciğim özür dilerim, sen bana bir şey söyledin, ben onu dinlemeden, hiç etmeden sana hayır dedim. Şimdi o zaman çok gergindim, çok işte araba sürüyordum, çok yorgundum, dinleyemedim. Hadi bakalım şimdi evimize geldik, güvendeyiz, bir anlat bakalım, sen bana ne demek istiyordun? Yani olabilir böyle şeyler. Bunlar için de kendimize bence hak vermemiz, zaman tanımamız gerekiyor. Bir de tabii neden hep ebeveynlere yönelik konuşuyoruz Meriç'ciğim? Çünkü çocuklar öz düzenleme becerisini henüz kazanmış durumda değiller. Hele de küçük çocukları düşünürsek. 0-3 yaş, 0-6 yaş. Bunun yanı sıra duygu düzenleme becerileri de henüz gelişmemiş. Dolayısıyla kim yapacak bunu çocuğun yerine? Ebeveyni yapacak.
Doğru.
Ebeveynin bunu yapabilmesi için öncelikle kendi öz düzenleme becerisinin yerinde olması lazım. Ya bu ne demek? Ben sinir sistemimi regüle edebiliyor muyum bir yetişkin olarak? Bir şey oldu, stresli bir durum oldu, yeni bir iş geldi ya da ne bileyim bir aile bireyle tartıştım. Regüle edebiliyor muyum sinir sistemimi ya da duygularımı regüle edebiliyor muyum? Duygumun ne olduğunu görüp tanıyıp bunun üzerinden duygumu en sağlıklı nasıl ifade edebilirim? Bunun üzerine kafa yoruyor muyum? Yoksa ben bana yüklenmiş otomatik pilotta o eski çocukluğumdan gelen kalıplarla haldır haldır yürüyor muyum? Bunu düşünmek de çok önemli. Dediğim gibi bu konuda da bence ebeveynlere, etrafındaki insanların biraz alan tutucu olması gerekiyor. Şimdi diyoruz ki ebeveyn çocuk için alan tutucu olsun. Ama bir çocuğu gerçekten sadece anne baba yetiştirmiyor ve sadece anne babanın sorumluluğunda değil çocuğu yetiştirmek. Toplumun da bir yandan görevi. O yüzden bazen bence etrafımızdaki ebeveynlere şunu hatırlatmamız gerekiyor. Ya önce oksijen maskesini kendine takacaksın.
Doğru.
Önce kendine öz şefkat göstereceksin. Mesela ben hep annelere soruyorum, anlatıyor mesela ebeveynlikle ilgili beklentileriniz nedir diyorum ya da kendinizi nasıl bir baba olarak görürsünüz, nasıl bir anne olarak. Anlatıyorlar hep olumsuz şeyler. Şey dediğim zaman, peki birisi size gelip bunu söylediğinde bir arkadaşınız ona nasıl davranırdınız? Kalıyorlar böyle. Sarılırdım hocam, dinlerdim, ağlamasına izin verirdim. Ona derdim ki hayır sen kötü bir baba değilsin, kötü bir anne değilsin. Hani öğrenirsin zamanla. Peki diyorum neden kendinize söylemiyorsunuz? Neden işte? Çünkü hani başkalarından esirgemeyeceğimiz bazen o öz şefkati kendimize veremiyoruz. O noktada da hani ebeveynler bunu kendi başlarına da bulamayabilirler. Çevrelerindeki eşleri, dostları, insanlar, podcast'te karşılaştıkları kişiler olarak bence bunları hatırlatmamız gerekir ebeveynlere. Hata yapabilirsiniz. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Çocuğunuz için yeterince iyi bir ebeveyn olun yeter. Ve atlamamaları gereken bir adım bence. Burada parmak sallayacağım ama. Şimdiye kadar hep rölantide geldim. Şöyle de yapsanız güzel olur. Bu da şu, burada parmak sallıyorum. Dikkatler parmakta. Ya lütfen ebeveynler olarak kendinize zaman ayırın. Zaman ayırmanın bir yolunu bulun. Ya bu günde 10 dakika da olabilir. Haftada yarım saat de olabilir. Ve lütfen bu zamanı değerlendirirken kendinizi suçlu hissetmeyin. Çocuğumu ihmal ettim. Ya var benim mesela öyle velilerim ve arkadaşlarım. İşte şey ya kuaföre gittim. Aa diyorum ne kadar güzel olmuş saçların. Ya değil mi değil mi? Ya hep bir telaş. Ya değil mi de çok güzel olmuş. E diyorum ya beğenmedin. Yok yok o değil de sanki çocuğu ihmal ettim gibi. Hani çocuğu annesine bırakmış diyelim bir yarım saatliğine. Hele de bebekken hani birincil ihtiyacı karşılayanın anne olduğunu düşünelim. Ki babalar için de geçerli. Babalar da kendilerine hani zaman yaratmalılar. Ama hangi koşulda? Eşit miktarda ebeveynlik sorumluluklarını paylaştıkları koşulda. Öbür türlü yok size boş zaman falan. O yüzden yani ben bunu hep söylüyorum. Parmak sallayacağım dediğim nokta da bu. Lütfen kendinize zaman ayırmanın bir yolunu bulun. Bir durun, sakinleşin. Kendi duygunuzu görün, tanıyın. Ben şu an öfkelendim. Neye öfkelendim? Nasıl sakinleşebilirim? Ya da bu öfkemi diyelim ki eşiniz size yardımcı olduğunu düşünmüyorsunuz çok çocuk bakımında. Nasıl ifade edebilirim? Ne söylersem bu ilişkimizi yaralayıcı değil de yapıcı bir yönden şey yapabilirim. Baktınız baş edemiyorsunuz. Benim şu an neye ihtiyacım var ya? Belki sorun kalbinize. Kalbin belki diyecek ki senin şu an güzelim. Oturup bir tane köpüklü Türk kahvesini fıtır fıtır böyle höptür höptür içmeye ihtiyacın var. E çocuk bir yandan ağlıyor orada. Bana kim yardım edebilir? Eşiniz diyelim orada. Eşinize deyin ki canım çocuk sende. Ben kendime bir kahve yapacağım. Biliyorum delirdiğimi düşünebilirsin ama içmezsem delireceğim. Sen çocukla bir 10 dakika ilgilen. Benim bu 10 dakika ihtiyacım var. Ya da en yakın arkadaşını ara. Anneni ara. Sana destek olabilecek bir komşunu ara. Ya bu benim mesela arkadaşlarım hani biraz da benim meslekten dolayı herhalde daha rahat açabiliyorlar kendilerini. Mesela bir arkadaşım var bayılıyorum tarzına. Arıyor diyor ki ben şu an çocukla günlerdir yalnızım. Eşim görev için şehir dışında 2 haftadır. Artık ben delireceğim. Kendi öz bakımı bile karşılayamıyorum. Çünkü çocuk benimle banyoya girmek istiyor. Sen müsait misin? Gelir misin? Bu akşam bizde kalır mısın? Hem beraber vakit geçiririz hem de bu bana çok iyi gelir. Tamam diyorum. Alıyorum çantamı, pijamalarımı, gidiyorum. Ya bazen çünkü ebeveynler öyle bir misyon yükleniyor ki şey her şeyi kendi başına yapmak zorundasın. Bir de bu büyük anne büyük babalar da şey yapıyorlar. Çok bunu tetikliyorlar. Mesela diyorlar ki abi sizin yaşınızdayken ben 3 çocuk büyüttüm. Yemeklerini eksik etmedim sayıyor oradan. İşte yakalarına kadar, donlarına kadar ütülerdim. ama o zaman kadının çalışma hayatına katılımıyla şimdiki bir değildi. Şimdi çocuklardan beklenenle o zaman bir değildi. Şimdiki çocukların ihtiyaçları bile farklı. Düşünsene. Yani şu an bizim tablet telefon sınırlaması konuşuyoruz biz. Bundan 30 sene önce böyle bir şey yoktu. Ya da ne bileyim şu an mesela kış saati geri gelsin konuşuyoruz. Niye? Çünkü çocuklar gece okula gidiyorlar. Ya da ne bileyim işte şimdiki çocuklar iyi bir okula girebilmek için, iyi bir eğitim alabilmek için bir sürü sınava girmek zorundalar. Hani bundan 30 sene önce lise mezunu olan birisi kadın ya da erkek memur olabiliyordu çok rahat. Hani bunları görmeden ailelerin üzerine atılan da hep bir şey var. Kendi başına yapacaksın, destek istemeyeceksin, çocuk büyütmek dediğim böyle bir şey falan. O yüzden lütfen dinlemeyin ya böyle şeyleri. Tamam, sen çok güzel büyütmüşsün, harika. Hani 1B'den Ali arkadaşımıza bir alkış, ama ben öyle bir anne değilim, ben öyle bir baba değilim. Yardım istemeyi zayıflık olarak görmeyi bırakmalıyız bence. Toptan yetişkinler olarak,
Evet.
ebeveynmiş, ebeveyn değilmiş diye
Evet.
ayırmak istemiyorum. O yüzden lütfen destek alabileceğiniz kişiler varsa destek isteyin. Hatta 10 dakikalık süreçte diyebilirsiniz ki 10 dakikada ne yapılabilir hocam ya? Yani hani bir kahve içebilirsiniz, nefesinizi dengeleyebilirsiniz. Mesela ben kendi hayatımda uyguladığım bir şey var. Çok stresli olduğum anlarda hemen bir küçük yalnız kalabileceğim bir alanda varsa ya da kulaklıklarımı takıp 4 kere de alıyorum nefesi, 4 saniyede tutuyorum, 8 seferde vermeye çalışıyorum. Muhteşem bir şey. Sihir gibi, büyü gibi bir şey. Kendi duygularımı düzenlemek için, öz düzenlemem, nöral düzenlememi yapabilmem için bana harika bir kapı açıyor. Yani bir de tabii şunun için de biraz bir vurgu yapmak istiyorum. Genellikle toplumumuzda annelere özellikle, babalara da, hatta babalara özellikle duygularını belli etmemeleri yönünde bir şey var, değil mi? Böyle bir
Evet,
eğilim var.
evet, evet var.
Baba dediğin çocuğunu çok kucağına almaz. Baba dediğin masaya vurur. Yani baba dediğin hiç sevgi emaresi. Baba dediğin ağlamaz bir kere.
Gibi. E tabii
Aa,
erkek
lütfen.
adam ağlar mı?
Erkek adam ağlamaz. Baba kişisi, baba adam
Hiç ağlamaz.
hiç ağlamaz. Anne de anne hiç öfkelenmez. Aa, maazallah, her şeyi evet efendim, sepet efendim olur der. Herkesi mutlu eder. Herkes ayrı yemek istiyorsa ona domates çorbası, buna tavuk, bu da ona salata yapar. Saçını süpürge eder, hiçbir şey beklemez. Hep böyle bir annelik tasviri var ya. Yani bu sadece kültürde de değil. Yani dizilere bakıyorum, dizide de öyle. Etrafıma bakıyorum, sosyal medyaya. Orada da öyle bir şey pompalanıyor. Çok mükemmel olacaksın. Hiç ağlamayacak. Anne de hiç ağlayıp yakınmayacak. Böyle bir şey yok. Lütfen, yani rica ediyorum. Anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz ama kendi duygularınızı görün. Çünkü kendi duygularını görmeyen, onlara değer vermeyen çocuklarının duygusuna da değer vermez. Çocukla iletişimde yapabileceğimiz en pozitif eylemlerden biri bu. Duygunu görüyorum. Bazen çünkü duyuyorum ebeveynlerden. Aman canım ağlama, onun için ağlanır mı? Ne varmış diyor mesela. Ya düşmüş çocuk, canı yanıyor. O an tek istediği, güvendiği, sevdiği bir yetişkin tarafından
Evet.
kucaklanmak. O da biliyor oradan öyle düşmesin çok saçma olduğunu. Senin onu söylemene gerek yok. İşte çocuğunun duygusunu görebilmesi için bir ebeveynin kendi duygusunu görmesi lazım. Biz ne yapıyoruz mesela? Kadınlara hep öyle bir rol biçiliyor. Ben de dertli dolap mikrofon uzatınca coştum yani. Kadınlara öyle bir misyon biçiliyor ki öfkeni ifade edemezsin. Her zaman pıtı pıtı, çıtı pıtı olacaksın. O ifade edilemeyen öfke nereye gidiyor? Bedensel hastalık oluyor.
Evet.
Değil mi? Kalbine vuruyor, midesine vuruyor, sinir sistemine vuruyor. Bir şeyler oluyor. Aynı şekilde baba için de geçerli. Yani sen diyorsun ki adama ağlama, duygunu belli etme, çok sevgini gösterme eşine, çocuğuna. E ne oluyor işte? Bir günde mesela bir deprem yaşadık biz. İnsanlar ne diye ağlıyorlardı gördük yani. Hepimiz neye pişmandık? Keşke sevdiğimi bir kez daha söyleyebilseydim.
Evet.
Keşke çocuğuma bir kere daha sarılabilseydim. Değil mi? O yüzden kendi duygumuzu tanımamız. Hatta o duygu benim bedenimde neye tekabül ediyor? Şu an göğsüm sıkışıyor. Bu duygu beni nereden yakalıyor? Dizlerimin bağı mı çözüldü, nefesim mi hızlandı? Bunları tespit ettiğimizde çocuklarla olan o duygu diyaloğumuzu da bence daha dengeli bir hale getirebiliriz. Onların duygusunu da anlayabiliriz. Bonus olarak da çocuğa model olmuş oluyoruz. Bir düşünsene, evde
Evet.
duyguları hakkında konuşabilen bir annesi ve babası var çocuğun. Kavga etmek, birbirlerine bir şey fırlatmak, tartışmak, birbirlerini suçlamak yerine açık açık konuşuyor. Diyor ki anne mesela, ya hayatım ben çok böyle kendime zaman ayırmak için deli gibi fırsat kolluyordum. Sen maç açınca ben çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben senin hani biraz bebeğin bakım sorumluluğunu alıp kendimin biraz bir kişisel bakım falan yapabileceğimi düşünmüştüm. Baba da diyor ki mesela, aa ben bu ihtiyacını göremedim, ben anlamadım hayatım. Keşke söyleseydin. Hani haklısın. Bunu ben düşüneceğim, daha iyi organize olacağım. Şimdi buna şahit olan bir çocuk ileride illeki başkalarının duygularını dinleyen, kendi duygusunu ifade eden bir yetişkine dönüşür. Ama öbür türlüsü ne olacak? Hep böyle bir kapalı kutu, manipülasyona açık. Hep böyle şey, işte sevgiyi yanlış duygularla eşlemiş bir yetişkin haline dönebilir. Buna da biraz değinmek istedim. Çünkü hani ebeveynler hep ne yapmamaları gerektiği söyleniyor. Bazen ne yapmaları gerektiği de söyleniyor ama kendilerine nasıl özen göstermeleri gerektiği, neden özen göstermeleri gerektiği konusu bence çok vurgulanmıyor. Ve lütfen bu son söyleyeceğimi kahkahalarla gülebilirsin ama bazen şöyle anne olarak da baba olarak da iki elinizle iki omzunuzdan tutun, yanacıklarınızı sıkın ve deyin ki canım kendim. Canım kendim ya, ne kadar zor bir yol bu çocuk büyütme yolculuğu ve ben iyi geldim ya, güzel geldim. Çok şükür çocuğum sağlıklı. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum onun için. Ve hani farkındalığım artsın diye araştırıyorum, bir şeyler yapıyorum, kovalıyorum. Canım kendim. Ya sen iyi bir annesin. Kendinize çok iyi, mükemmel bir annesin demenize, iyi, mükemmel babasın demenize gerek yok. Arada kendimizi de takdir etmeyi unutmayalım lütfen. Kendi yanaklarımızdan makaslar alalım. Kendimize güzel kahveler ısmarlayalım. Ki çocuklarımızla, eşlerimizle ilişkilerimiz daha sağlıklı, daha dinlenmiş, daha dingin bir noktadan devam edebilsin diyorum. Ve bugünlük artık susuyorum ya. Çok konuştum.
Bence hocam iyi konuştunuz. O yüzden istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Hiç problem yok.
Sağ ol Meriç'im.
Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şu an için yok. Sadece şöyle bir şey rica edebilirim. Bizi dinleyen ebeveynler, anneanneler, dedeler, öğretmenler, ne bileyim çocukla çalışan, çocukla karşılaşan insanlar, podcastimiz her kime ulaşıyorsa, özellikle çocuk gelişimiyle ilgili ya da işte çocuklarla, ebeveynlerle ilgili psikoloji olabilir, nöroloji olabilir, işte benim alanım olan dil konuşma olabilir. Çocukla ilgili, ebeveynlerle ilgili konularda neleri bizden dinlemek istiyorlar onu çok merak ediyorum. Bunu belki yorum olarak bize yazarlarsa, iletirlerse ya da belki biz sosyal medyamızda paylaştığımızda böyle bir anket açabiliriz. Bizim için çok yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğim bu.
Evet, her türlü eleştiriye de açığız, öneriye de açığız. Önemli çünkü kendimizi geliştirmemiz için.
Evet, lütfen bana deyin, çok konuşuyorsun. Kadın çok hızlı konuşuyorsun. Ben bazen derslerde söylüyorum, arkadaşlar beni uyarın diye. Siz lütfen onları da yazın bize, çok seviniriz. Hem de birbirimizi tanımış oluruz.
O zaman bayağı iki bölümdür ebeveynlik konuşuyoruz. Artık bunun sonuna mı geldik, pozitif ebeveynliği konuştuk mu? Bir daha bitti mi artık, konuşmuyor muyuz?
Yani şimdilik tadında bırakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Tamam. Ama tabii ebeveynlik konusu, çocukla iletişim konusu bir derya deniz. Yani bence tekrar bu konuya geri döneriz ama bir başka kıyısından yakalayarak. Belki hani ebeveynlerin o öz şefkat ya da sosyal destek konularını nasıl yapılandırabileceklerini özel bir bölümle anlatabiliriz. Ama şimdilik bir geri bildirimleri almayı çok istiyorum. Eleştirileri, önerileri ondan sonra şekillendirelim.
Umarım geri bildirim, eleştiri, öneri alabiliriz. Öyleyse herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimde kalın.